Ayrım 41, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 524. 11-23. Cassandra gözlerini kırpmadan M4'ün ön camından dışarı bakıyordu. Bir dakika önce mavi parıltının gökyüzüne doğru patlayışını seyretmişlerdi. Tam önlerindeydi, harabelerin etrafında. "Bu da neydi böyle?" diye sordu Kane şoför koltuğundan. Kamyonu 100 metre uzakta durdurmuşlardı. Sol taraftaki kasabada bir düzine ateş yanıyordu. Tam önlerindeki harabeler yeniden kararmış, fırtınada kaybolmuştu. "Bu bizim roketlerimizden biri değildi," dedi Kane. "Kesinlikle değildi." Cassandra bilgisayarına baktı. Safiye'nin vericisi parlamaya devam ediyordu ama titrek bir şekilde. Sanki bir şey sinyaline müdahale ediyordu. Neler oluyordu orada? Bunu bilecek tek kişiye telsizle ulaşmaya çalıştı. "Kartal bir, beni duyuyor musun?" Cevap bekledi ama gelmedi. Kane başını iki yana salladı. İkisi de düştü. "İki helikoptere daha havalanma emri ver. Havadan kontrol istiyorum." Kane tereddüt ediyordu. Cassandra onun endişelerini biliyordu. Hali hazırda deli gibi esiyor olsa da fırtına daha yeni hızlanıyordu. Daha tam olarak vurmamıştı. Ve sahildeki hava sistemi hızla güneye iniyordu. İki sistem çarpışınca daha kötü bir havayla karşılaşacaklardı. Yalnızca 6 Vitol helikopter kızağıyla donatılmış oldukları için ikisini daha göndermek geriye kalan hava kuvvetlerinin yarısını riske atmak anlamına geliyordu. Ama Kane bunun gerekli olduğunu anlayabiliyordu. Kaynak tasarrufu yapamazlardı. Ya hep ya hiçti. Telsizde Cassandra'nın emirlerini bildirdi. Bunu yaptıktan sonra Cassandra'ya baktı. Sessizce nasıl devam edeceklerini sordu. Cassandra ileriyi işaret etti. "Giriyoruz." "Kuşlar havalanana kadar bekleyelim mi?" "Hayır, biz zırhlıyız." Omzunun üstünden arka bölmede oturan adamlara baktı. Kane'in komando ekibi. "Ve yeterli kara desteğimiz var. Orada bir şeyler oluyor. Kokusunu alabiliyorum." Kane başını salladı, vitesi takıp kamyonu harekete geçirdi. Tank sarsılarak harabelere doğru ilerledi. 11-26. Safiye bir dizinin üzerine çöküp çukurun kenarına elini uzattı. Isıyı eliyle kontrol etti, rüzgar elini itti. Kumlar yuvarlanarak dönüyordu. Ama eskisi kadar hararetli bir şekilde değil. Fırtına hafiflemiş, bir an için dinmişti. Sanki patlama fırtınanın gücünü emmişti. "Dikkat et," dedi Omaha arkasından. Safiye ayağının dibindeki çukura baktı. Sular çekilmeye devam ediyordu. Bu mümkün değildi. Sular aşağıya doğru süzülürken camdan bir rampa ortaya çıkıyordu. Anıt odası kaybolmuştu. Geriye bir tek sarmal olarak aşağıya inen cam kalmıştı. İrem'in girişi. Safiye avucunu rampaya doğru uzatıp yavaşça cama yaklaştırdı. Cam hala su damlalarıyla parlıyor, motosikletin farlarını yansıtıyordu. Herhangi bir yakıcı sıcak hissetmiyordu. Safiye parmağını siyah cama dokundurmaya cesaret etti. Hala sıcaktı, hem de çok, ama yakmıyordu. Avucunu düz olarak cama dayadı. "Sert," dedi. "Hala soğuyor ama yüzeyi sert." Bunu göstermek için parmak eklemlerini cama vurdu. Ayağa kalkıp bir bacağını uzattı, ayağını rampaya koydu, ağırlığını taşıyordu. "Su sertleştirecek kadar soğutmuş olmalı." Painter ona doğru gitti. "Buradan çıkmalıyız." Hala motosikletin üzerinde olan Coral telsizi dudaklarından indirip Painter'a döndü. "Binbaşı, bütün rahimler toplanmış, senin sözünle kaçabiliriz." Safiye çukurun üst kenarına döndü ama karanlıkta kaybolmuştu. Camın aşağısına baktı. "Bulmak için geldiğimiz şey bu." "Eğer şimdi gitmezsek Cassandra bizi burada sıkıştıracak." Omaha da onlara katıldı. "Nereye gideceğiz?" Painter batıyı işaret etti. "Çöle, fırtınada gizleneceğiz." "Delirdin mi? Buradaki daha başlangıç, en kötüsü daha başlamadı bile. Bir de o lanet olası mega fırtına var. Açık çöle ha." Omaha başını iki yana salladı. "Bu sürtükle şansımı denemeyi tercih ederim." Safiye Cassandra'nın soğuk tavrını, gözlerindeki acımasızlığı düşündü. Aşağıda yatan gizem her neyse çözmek Cassandra'ya kalacaktı. Ona ve patronuna. Safiye buna izin veremezdi. "Ben aşağıya iniyorum," dedi tartışmayı keserek. "Ben de geliyorum," dedi Omaha. "En azından fırtınadan uzak oluruz." Birden çukurun kenarından ateş açıldı. Herkes aşağıya doğru eğilip döndü. "Görünüşe göre bizim yerimize karar verildi bile," diye homurdandı Omaha. Coral kendi telsizine, Painter kendisininkine yöneldi. Çukurun kenarında ışıklar yanmıştı. Farları yanan araçların motorları hala çalışıyordu. Araçlar hızla çukura inmeye başladı. ''Ne yapıyorlar?'' diye sordu Omaha. Painter haşin bir ifadeyle telsizini kenara itti. Yukarıdan birisi tüneli fark etti, kadınlardan biri. Hoca diye düşündü Safiye. Ubar açıldığına göre rahimler artık kaçamazdı. Bu alanı hayatları pahasına savunacaklardı. Lulu bütün kabileyi aşağıya indiriyordu. Bir çift kum bagisi zıplayarak aşağıya indi. Araçlar yaklaşıp pozisyon alıyordu. Aniden başlayan silah sesleri kesilmişti. Coral telsizini kulağına koyup açıkladı. Düşmanın öncü grubu kulelerden birinde nişancı pozisyonu almış ama dağıtılmışlar. Safiye kadının sesindeki saygıyı duyabiliyordu. Rahim klanı bu çatışmada gücünü göstermişti. Birkaç dakika içinde kadınlarla dolu bagiler ve motosikletler kumda fren yaptı. İlk bagide tanıdık yüzler vardı. Kara, Danny ve Clay. Barak motosikletle takip ediyordu. Kara aşağıya indi, diğerleri de onu takip etti. Rüzgar yeniden hızlanıyor, örtüleri pelerinleri uçuruyordu. Kara'nın bir elinde tabanca vardı. ''Bu tarafa gelen ışıklar gördük.'' dedi, karşı tarafı doğu yönünü işaret ederek. ''Kalabalıklar, kocaman M4'ler var ve en az bir helikopter havalandı ama ışığını bir an için gördüm.'' Painter yumruğunu sıktı, Cassandra son hamlesini yapıyor. Hoca kalabalığın arasından geçti. ''İrem açıldı, bizi koruyacaktır.'' Omaha geriye dönüp deliğe baktı. ''Yine de silahımı yanımdan ayırmayacağım.'' Painter doğuya baktı, ''Başka seçeneğimiz yok.'' ''Herkesi aşağıya topla, bir arada kalın. Taşıyabildiğiniz kadar şey taşıyın. Silah, cephane, fener.'' Hoca Safiye'ye dönüp başını salladı. ''Bize sen öncülük edeceksin.'' Safiye karanlık cam sarmalına baktı. Birden kararından o kadar emin olmadığını hissetti. Nefesi sıklaştı. Kendi hayatı söz konusuyken risk kabul edilebilirdi. Ama şimdi başkaları da söz konusuydu. Bakışları Clay'in iki elini tutmuş iki çocuğa gitti. Aralarındaki genç adam kadar korkmuş görünüyorlardı ama Clay dayanıyordu. Safiye bunu yapmak zorundaydı. Kalbi kulaklarında atarken nefesini yatıştırmaya çalıştı. Rüzgarla taşınan yeni bir ses duyuldu. Devasa bir aracın derin homurtusu, çukurun doğu tarafı aydınlandı. Cassandra gelmek üzereydi. ''Git!'' diye bağırdı Painter. Safiye'nin gözlerine baktı. ''Onları aşağıya indir, çabuk!'' Safiye başını sallayarak inmeye başladı. Painter'ın Coral'la konuştuğunu duydu. ''Motosikletim bana lazım.'' 11.44 Cassandra vericinin döner mavi halkasının kayboluşunu seyretti. Elini yumruk yaptı. Küratör yine kaçıyordu. ''Bizi oraya götür!'' dedi sıkılı dişlerin arasından. ''Hemen!'' ''Zaten oradayız.'' Karanlığın arasında taş bir duvar belirdi. Farların ışığında aydınlanan, yıkılmakta olan, kumla dövülmüş duvar daha çok bir duvar iskeletine benziyordu. Harabelere varmışlardı. Kane ona baktı, emirlerin. Cassandra yıkık kulenin yanındaki duvardaki açıklığı işaret etti. Adamlarını buraya indir, harabelerin kapatılmasını istiyorum. Kimse o uçurumdan çıkmayacak. Kane M4'ü komandoların yan kapıdan aşağıya inmelerine yetecek kadar yavaşlattı. Silahlarını kuşanmış 20 komando fırtınanın içine dağıldı. Duvardaki delikte gözden kayboldu. Kane aracı salyangoz hızıyla sürüyordu. M4 antik duvarın taş temellerini ezip eski Ubar'ın içerisine doğru ilerledi. Fırtına kumları savurmaya devam ederken aracın farları birkaç adımdan ötesini göstermiyordu. Çukur önlerindeydi, karanlık ve sessiz. Bütün bunlara son vermenin zamanı gelmişti. M4 fren yaptı, farlar karanlığı delercesine uzandı. Adamlar çukurun kenarlarına yatıp kayaları ve yuvarlanmış harabe parçalarını siper olarak kullanıyordu. Ekip pozisyon alırken Cassandra bekledi. Adamlar iki yana dağılıp çukurun etrafını sarmıştı. Cassandra telsizden gelen sesleri dinledi.
''Pozisyon tamam, üçüncü çeyrek. Firavun faresi 4, kulede.'' RPG'ler kilitlendi ve yüklendi.
Cassandra klavyesindeki Q tuşuna bastı. Ekrandaki 21 kırmızı üçgen aydınlandı. Her komandonun tulumuna yer gösteren işaret ışığı takılmıştı. Ekranda ekibin hiç duraksamadan etkin ve hızlı bir şekilde pozisyon almasını seyretti. Kane adamlarını komuta aracından yönlendiriyordu. Ayağa kalkıp ellerini konsola dayamış camdan dışarıyı görmek için öne doğru eğilmişti.
Hepsi pozisyon aldı. Aşağıdan görünen bir hareket yok. Her yer karanlık.
Kasan ve Savia'nın orada olduğunu, karanlıkta gizlendiğini biliyordu. Aydınlatın.
Kane emri verdi. Çukurun etrafındaki askerlerin taşıyıp çukura yönelttiği bir düzine spot ışığı yandı. Çukur şu anda fırtınaya rağmen aydınlıktı.
Kane bir elini kulaklığına götürdü. Bir an dinledikten sonra konuştu.
Görünürde hala düşman yok. Motosikletler ve bagiler aşağıda.
Aşağıda mağara girişini görebiliyorlar mı?
Kane başını salladı. Araçların park ettiği yerde siyah bir delik varmış. Video görüntüsü şimdi gelmeli. Kanal 3.
Kasanda bilgisayarında başka bir ekran daha açtı. Gerçek zamanlı video görüntülerini buradan görebiliyordu. Görüntü titrekli, parazit vardı. Kamyonun dışına bağlanan antenden aşağıya elektrik akımı dans ederek iniyordu. Fırtına artık en şiddetli halini alıyordu. Kasandra biraz daha eğildi. Ekranda çukurun zeminindeki titrek görüntüleri seçebiliyordu. Bunlar kalın lastikleriyle kum motosikletleriydi. Çöl bagileri de vardı ama hepsi terk edilmişti.
Bütün bu insanlar nereye gitmişti?
Görüntü değişip 3 metre genişliğindeki siyah deliğe odaklandı. Yeni kazılmış parlak görünümlü delik spot ışıklarını yansıtıyordu.
Bir tünel girişiydi bu ve bütün tavşanlar deliğe saklanmıştı. Video görüntüsü karıştı, yeniden odaklandı, sonra tekrar kayboldu.
Kassandra küfretmemek için kendini zor tuttu. Bunu kendi gözleriyle görmek istiyordu. Ekrandaki titrek pencereyi kapatıp Kane'in adamlarının yayılışına baktı. Bölgeyi iyice kontrol altına almışlardı.
Kassandra kemerini çözdü.
Bir bakacağım, kaleyi koru.
Arka bölmeye geçip yan kapıyı açtı. Yüzüne çarpan rüzgar onu geriye savurdu. Yüzünü buruşturarak rüzgara doğru eğildi. Ağzını ve burnunu örtüp dışarı çıktı. M4'ün lastiğini basamak olarak kullanıp kuma atladı. Bir elini destek için M4'e yaslayıp aracın önüne geçti. Rüzgar onu hırpalarken Kane'in adamlarına yeniden saygı duymaya başlamıştı. Komuta aracındayken yayılmaları tatmin edici görünüyordu. Hızlı, etkili, becerikli. Ama şimdi yaptıklarının olağanüstü olduğunu düşünüyordu.
Kassandra kamyonun iki farının arasında durdu. Işık hüzmelerini çukura doğru takip etti. Yalnızca birkaç adım vardı. Ama kenara gelene kadar fırtınanın gürültüsünün içinde kamyonun homurtusunu duyamaz olmuştu.
''Durum nasıl görünüyor yüzbaşı?'' diye sordu Kane kulaklığından.
Kassandra eğilip aşağıya baktı. Uçurum karşısında duruyordu. Tam karşısında çukurun diğer tarafında yuvarlanan kayaların oluşturduğu yamaçla hala minik heyelanlar devam ediyordu. Yeni bir çığ. Neler olmuştu burada? Bakışlarını tam aşağıya çevirdi. Tünelin girişi parlak, kristal bir göz gibi parlıyordu.
Cam.
Bunu görünce nabzı hızlandı. Aşağıda yatan hazinenin girişi burası olmalıydı. Bakışları park etmiş araçlara gitti. Ganimeti çalmalarına izin veremezdi. Boğazındaki mikrofona dokundu.
Kane, bütün ekibin 5 dakika içinde bu tünele girmesini istiyorum.
Cevap yoktu.
Kane diye bağırdı daha yüksek sesle. Dönüp kamyona baktı. Farları kör edici parlaklıktaydı. Kenara kaydı, şüphelenmeye başlamıştı. Biraz ilerledi, ancak o zaman duvarın dibinde yan yatmış şeyi fark etti. Yarı kuma gömülü terk edilmiş bir kum motosikletiydi bu. Bu kadar zeki olan yalnızca tek bir kişi vardı.
11.52 Bıçak yüzüne doğru bir hamle yaptı. Painter yerde karşıya doğru yuvarlanarak başını çevirdi. Gözüne ölümcül bir hamle yapılmasına engelledi. Hançer yanağını kesti, gözünün altındaki kemiği sıyırdı. Öfke ve çaresizlik Painter'ın gücünü arttırmıştı. Akan kana rağmen bacaklarını diğerinin bacaklarına doladı, sağ kolunu adamın boynuna sardı. Serseri bir boğa kadar güçlüydü. Painter onu yere bastırıp bıçak tutan kolunu sıkıştırdı. Kassandra'nın açık bıraktığı kamyonun yan kapısından çıkarken adamı tanımıştı. Painter yıkılan duvara birikmiş kum yığınının arkasına gizlenmişti. 5 dakika önce kum motosikletiyle son hızla çukurdan çıkmış, doğu tarafındaki duvardaki deliğe gitmişti. Kassandra'nın kuvvetlerinin buradan gelmeleri gerektiğini biliyordu. Görünüşünden 20 ton olduğunu düşündüğü böyle devasa bir kamyon beklemiyordu. tank lastikleriyle donatılmış bir kamyondu ama Cassandra'nın amacına sıradan bir kamyondan daha uygundu. Kamyon dururken Painter gizlendiği yerden çıkmış, arka lastiklerin gerisine gizlenmişti. Beklediği gibi bütün dikkatler çukura yönelmişti. Sonra Cassandra araçtan inip ona istediği açıklığı sağlamıştı. Kapı kilitli olmayınca elinde tabancayla yan kapıdan içeri girmişti. Ne yazık ki şu anda güreşmekte olduğu Kane onun yansımasını camdan görmüş olmalıydı. Alçıdaki bacağının üzerinde dönüp diğer bacağını savurmuş, Painter'ın elindeki tabancayı düşürmüştü. Şimdi yerde boğuşuyorlardı. Painter kolunu adamın boynundan çekmeden sıkmaya devam etti. Kane başının arkasını Painter'ın burnuna yapıştırmaya çalıştı. Ama Painter bu darbeden kaçmakla kalmayıp Kane'in başını iyice geriye çekerek sertçe metal zemine vurdu. Adam inledi. Bu hareketi 3 kere daha tekrarladı. Adamın bedeni kollarında gevşedi. Painter kolunu sıkmaya devam ederken metal zemine süzülen kanı fark etti. Burnu kırılmıştı. Zamanı tükenen Painter adamı bıraktı. Ayağa kalkınca geriye doğru sendeledi. Eğer Leopar bu serseriyi daha önceden yormuş olmasaydı, Painter bu dövüşü asla kazanamazdı. Sürücü koltuğuna geçip debriyaja bastı, biraz gaz verdi. Devasa kamyon şaşırtıcı derecede çevik bir biçimde ilerlemeye başladı. Painter etrafa bakıp kamyonu doğru rotaya soktu. Tam çukura doğru sürdü. Birden kamyonun yanına mermi yağmaya başladı. Otomatik silahlarla yakalanmıştı. Gürültü sağır ediciydi. Painter bundan etkilenmeden yola devam etti. Kamyon zırhlıydı ve yan kapıyı kilitlemişti. Çukurun kenarına gelmişti. Kamyonu sürmeye devam etti. Mermiler vurmaya devam ediyordu. Ama teneke kutuya çarpan taş parçaları kadar etkisizdiler. Kamyonun ön tarafı çukurun kenarını geçti. Bu Painter için yeterliydi. İvmeye güvenerek koltuktan kalktı. Kamyon yavaşladı ama biraz daha ilerlerken çukurun kenarı kamyonun altında dağılmaya başladı. Kamyonun ön tarafı aşağıya doğru eğildi. Zemin meyilli bir hal aldı. Painter arka kapıya doğru ilerledi. Kamyon çukura uçmadan önce aşağıya atlayıp şansını komandolarla denemek niyetindeydi. Ama bir el bacağını yakaladı, ayağını çekti. Painter sertçe yere düşerken soluğu kesildi. Hala inanılmaz derecede güçlü olan Kane, Painter'ı kendisine doğru sürükledi. Painter'ın bunun için zamanı yoktu, yer iyice dikleşmişti. Topuğuyla Kane'in kırık burnuna bir tekme indirdi. Adamın başı geriye savruldu. Painter ayak bileğini kurtarmış oldu. Sürünüp meyilli zeminde yukarı sıçradı. Ekipman ve takımlar öne doğru yuvarlanıyor, ona çarpıyordu. Kaydığını hissetti. Yer çekimi kamyonu yakalamıştı. Kamyonun lastikleri taşları yararak ilerliyordu. Çukurdan aşağıya düşmek üzereydi. Painter yukarıya doğru bir hamle yapıp arka kapının kilidini yakaladı. Ne yazık ki kapılar dışarıya açılıyordu. Kapıları itmek için dayanabileceği bir şey yoktu. Ayak parmaklarını, baldırlarını kullanarak kapağı yalnızca 30 santim kadar açmayı başardı. Gerisini rüzgar halletti. Fırtına kapıyı yakalayıp dışarı savurdu. Painter da arkasından dışarıya fırladı. Altındaki kamyon çukura doğru yuvarlandı. Painter kurbağa gibi sıçrayarak kollarını açıp uçurumun kenarına uzandı. Zorlukla da olsa tutunmayı başardı. Karnı uçurumun kenarına çarpmıştı, göğsünü yere bastırdı. Bacakları uçurumun üstünde asılı kaldı. Tutunabilmek için tırnaklarını yere bastırdı. Altında büyük bir çatırtı koparken kendisine doğru gelen birilerini gördü. Ona zamanında ulaşamayacaklardı. Geriye kayıyordu. Tutunacak bir yer yoktu. Kamyonun lastikleri uçurumun kenarını ezmişti. Bir an kuma gömülü bir taş yakalamayı başardı. Bir eliyle tutunup aşağıya baktı. Kamyon 12 metre aşağıdaki cam deliğe bodoslama gömülmüş, 20 tonluk bir tapa gibi tüneli tıkamıştı. Bu kadarı yeterliydi. O anda tutunduğu kaya yerinden kurtuldu. Painter çukura doğru yuvarlanmaya başladı. Uzaktan ona seslendiklerini duydu. Derken omzu bir kaya çıkıntısına çarptı. Oradan sekip kayalar ve kırık metal parçalarıyla dolu yere doğru uçtu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 536.